Ayrım 18.
Geçici madde 1. 2005-2006 öğretim yılına mahsus olmak üzere 4 ve 5. sınıflarda iş eğitimi dersi seçmeli ders saatleri içinde haftada 3'er saat zorunlu ders olarak okutulacaktır. Müzik öğretmenleri arasında derslerinin kaldırılmadığı, bu sürecin durdurulduğu kanısı yaygındır. Bu kanı geçici bir durumdur. Kaldırmaya doğru adımların atıldığını görmek gerekir. Tam gün eğitimle getirilen ücretli etüt saatlerinin bir sonraki adımında bu vardır. Örneğin şu anda kurulan eğitici kulüplerin çalışma saatleri çizelgede neden yoktur bunu sormak lazım. İsteyen çocuk etüt olarak müzik alır denildiğinde bu fiilen mümkün olamayacaktır. Bu pürüzleri kendilerince gidermenin yollarını TTK'nın Amerikalı uzmanları biliyor elbette ancak biz bilmiyoruz. Her şeyi anlaşılacak kadar açık yaparlarsa zaten görecekleri tepkiden korkarlar. Adımlardan biri liselerde atıldı. Müzik dersleri ilk öğretimde bu yıllık yerinde kaldı ama lisede bitirildi. Liselerden hiç tepki gelmediğini, bu nedenle önce oradan başladıklarını düşünebiliriz. Ancak çok sinsice planlı gittikleri de ortada. Resim dersi yerine konulan görsel sanatların ne olduğunu eğitimciler bile bilmiyorlar. Görsel sanatlar asla resim dersinin karşılığı değildir. Elektro müzik ne kadar müzik dersinin karşılığı ise görsel sanatlarda o kadardır. Temel eğitim dersi hiç değildir. Belki Güzel Sanatlar Lisesi'nin içinde bir ders olarak okutulabilir o kadar. Bir başka ve çok daha önemlisi 10 aylık sözleşmeli öğretmenlik. Yüzlerce yıllık emek mücadelesi eksiye düşürüldü. Çalışanların en zavallısı öğretmen oluverdi. Okul aile birliğinin para toplama, bankaya yatırma, çekme ve harcama konularında yetkileri artırıldı. Okul müdürlerinin yetkileri azaltıldı. Sadece denetleme yetkisi bırakıldı. Veliler giderek eğitimde eğitilmiş uzmanlardan daha yetkili hale getirildi. Velilerin ödemediği bir tek öğretmen maaşları kalmıştır. Okulun temizlik, elektrik, su, telefon, doğalgaz, kırtasiye masrafları tamamen velilere devredildi. Böylece devlet okulları yarı özel hale getirildi. 1.9.2005 Atatürk'ün ölümü sirozdan değil. Hafta sonu Ulusal Eğitim Derneği'nde Ceyhan Mumcu'yu dinledim. Konu AB'nin Kemalizme bakışıydı. Konuşmasını Atilla İlhan'ı anarak başladı. Onun aydınlanma etkinliklerine editörlük yaptığından söz etti. Parola vatan işareti namus sözünü yeniden gündeme getirişini anlattı. Bu söz İzmir'de şehitlik anıtının taşında Arapça harflerle yazılmış bir sözdü. Atilla İlhan o yazının tozlarını parmaklarıyla silmiş, yeniden gündeme taşımıştı. Konuşmasının sonunda sorular yanıtlar bölümüne geçildi. Ceyhan Mumcu'ya Atilla İlhan'ın bir dergide yayınlanan kendisiyle yapılan röportajda Atatürk'ün nasıl öldüğü araştırılmalıdır dediğini anımsattım. Bu sözünü onun vasiyeti kabul etmek gerekir. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı diye sordum. Aldığım yanıtı okurlarımla paylaşmak istiyorum. Bir deniz tabip albayın bu konuda yaptığı doktora tezi vardır. Orada Atatürk'e yanlış tedavi uygulandığı anlatılmaktadır. Atatürk sanıldığı gibi siroz hastası değildi. Atatürk'e sıtma tedavisi yapılmış, aşırı kinin yüklenmiş ve karaciğeri bu yüzden iflas etmiş, siroza dönüşmüştü. Tedaviyi yapan doktor Mason hocası üstadı azamlarından Doktor Mim Kemal'dir. Durumu iyice fenalaştıktan sonra Celal Bayar'ın ısrarıyla dışarıdan bir doktor getirilir. Yanlış tedavi yapıldığını, karaciğerinin bu yüzden iflas ettiğini rapor eden bu yabancı doktordur. İstirahat için 2 ay kadar kaldığı Savarona'da nemli sıcaktan durumu daha da kötüleşmiş, son günlerinde Dolmabahçe Sarayı'na götürülmüştü. Peki nasıl oldu da sirozdan öldüğü açıklandı ve bütün yazılı kaynaklara da böyle girdi? Büyük Millet Meclisi'nde ölüm raporu gündeme getirildi. Mason hocaları 1935'te kapatılmasına rağmen mecliste hala Mason milletvekilleri vardı. Efendim gençlerimize terbiye olur, onun alkol ve sigaradan öldüğünü duyuralım denir ve kabul edilir. Arkasından Yeşilay icat edilir, tarih kitaplarına da böyle girer. Ceyhan Mumcu'dan bunları duyduktan sonra ne yapmam gerekir diye düşündüm. İlk işim bu bilgiyi okurlarımla paylaşmak. Şimdi bu bilgiler elimizde ve biz çocuklarımızı terbiye edeceğiz diye yüce önderimizin hakkındaki bu yalanla onu halkımızın gözünde küçültmeye devam edecek miyiz? En çok satılmakta olan şu Çılgın Türkler kitabı belli ki bir boşluğu dolduruyor. Demek ki halkımız şiddetle kendi tarihiyle ilgili doğru bilgilere ulaşma ihtiyacı duyuyor. Neyse ki Türk ulusu Atatürk'ünü hala çok seviyor. Hiçbir yalan onu gözden düşüremiyor. 16.10.2005 Devletleştirilen özel vatan mühendislik. 1970'lerde Vatan Mühendislik adında bir özel yüksek okul vardı İstanbul'da. Bu okul devletleştirilsin diye kendi öğrencileri bir mücadele başlattılar ve başardılar. Bu bir tarihtir ve tek örnektir. Gençlerimize anlatılmalıdır. Rizeli Aziz Tatoğlu, Özel Kadıköy Mühendislik'te o dönem Öğrenci Derneği Başkanı'ydı. Dernekte okulu devletleştirmenin yolları konuşulmaktadır. Çünkü birinci sorun okul taksitlerinin yüksek olması, ikincisi devlet okullarının daha iyi eğitim olanaklarına sahip olması. 1968 kuşağının yükselttiği mücadelenin içinde özel okula hayır sloganı da vardı. Bu ruhla özel okul öğrencisi ile devlet okulundaki öğrenci miting alanlarında buluşmaktaydı. Birlikte bağımsız Türkiye, Yankee Go Home diye haykırılıyor, birlikte Tuzdok binalarının önünde ABD askerlerine sıkılmış yumruklar gösteriliyor, ABD askeri araçları taşlanıyor, Amerikan 6. filosunun askerleri Dolmabahçe'den denize atılıyordu. Vatan mühendislik öğrencilerinin vatan için meydanlarda olduğu günlerdi yani. Nasıl yaptılar da okullarını devletleştirdiler? Okul taksitlerini birleştirdiler, 11 milyon civarında bir para topladılar. Bu paranın yaklaşık 9 milyonuyla Özel Vatan Mühendislik Okulu'nu sahibinden satın aldılar. Üstüne paraları bile artmış olmasına dikkat. Sadece bir yıllık taksitten daha azıyla okulu satın alıyorlar. Kadıköy Mühendislik'ten kayıtlarını alıp Vatan Mühendisliği'ye kayıtlarını yaptırıyorlar. Sonra ilgili devlet makamına gidip okulu devlete hediye ediyorlar. Başlarında Aziz Tatoğlu adında bir çılgın genç. Şimdi nereden nereye diyeceksiniz? Özelleştirme serüveninde bugün ulusal direnç noktalarının kırılması için öylesine acımasız bir yola girildi ki farkında varmadan kendimiz özelleştirmeyi tercih etmek durumunda bırakılıyoruz. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediliyoruz. Son günlerde yaşanan acıklı oyunun arkasında özelleştirmeye geçiş taktikleri yatmaktadır. Önümüzdeki günler daha acılı olacağı benzer. Çünkü istedikleri kadar özel okul yaratamadılar ve bu yüzden bir türlü eğitimde Amerikan modelini oturtamıyorlar. Velileri devlet okullarından kaçırtmak ve kurtuluşu özel okulda göstermek için her yol mübah görünüyor. Basit bir örnek vereyim. Adı önemli değil. Bir ilköğretim okulunun bahçesine elinde bira şişeleriyle dışarıdan gençler giriyor. Okul yönetimi bu gençleri uzaklaştırması için polisi arıyor. Polisin yanıtı, özel güvenlik şirketiniz yok mu? Onları çağırın. Şimdi bunda ne var diyeceksiniz. Kaç devlet okulunun özel güvenlik şirketi var da? Kaçta kaçı bilinmez ama özel güvenlik şirketlerinde emekli polisler çalışmaktadır. Beni ilgilendiren yanı şu ki, kendi görevini para piyasasına ayarlamakla sınırlandıran bir yeni devlet şekliyle karşı karşıyayız. Regülatör devlet tanımını kullanıyorlar. Bu yeni, ilkel devlet çocuklarını paran varsa kendi güvenliğini kendin sağla noktasına doğru sürüklüyor. Ve bu uğurda çocuklarımıza, ki onlar geleceğimizdir, çok acımasız davranabiliyor. Malatya faciasından sonra eski devlet bakanı İmren Aykut canlı yayında "Devlet çocuk bakmaz" dedi. İşte bunu söylemek içindi hepsi. Bir durumu analiz etmek için olayın arkasından devlet yetkililerinin ne dediğine bakmak yeterdi. Şimdi yeni devletin eğitim politikası şu. Devlet okulları daha iyi eğitim vermiyor. Çocuklarınızın güvenliğini bile sağlamıyor. Ya özel okullara gönderin ya da okulunuzu parça parça özelleştirin. Yani paran kadar güvenlik, paran kadar eğitim. İşte yeni devlet ve yeni eğitim. 35 yıl önce vatan mühendisliği devletleştiren çılgın gençler bir tarih yazdılar. Onları bir daha saygıyla selamlıyorum. 5.11.2005 Rüyamda Atatürk'ü gördüm. Dün gece Atatürk'ü ilk kez rüyamda gördüm. Bunun bir rüya olduğunu biliyordum ve uyandığımda hala heyecanlıydım. Onun sirozdan ölmediğini öğrendikten sonra okuduğum bir kitabın etkisinde kalmış olmalıyım. Uygulanan yanlış tedavi yüzünden karaciğeri mahvolmuş. Öylesine kaşıntı çekiyormuş ki derin kaşıntı çizikleri yara olmuş ve bu yaralara sadece dışarıdan merhem sürüyorlarmış. Doktorları bir şeyiniz yok geçer diye geçiştiriyorlarmış. Karaciğeri siroza çevirinceye kadar hep sağ saklamışlar tedaviyi. Bu tedaviye itirazı olan doktorlar da varmış ama onları kimse dikkate almamış. Kendisine siroz tanısı konduktan sonra onu 6 ay önce muayene eden doktorlardan biri 6 ay önce böyle bir belirti yoktu diye bunu çevresindekilere söyler. Hastalık ilerleyince Atatürk tıp ansiklopedilerinden araştırarak kendisinin siroz olduğunu doktorlarından önce anlamış. Bunu Afet İnan'a söylemiş. Hatay sorununu halledinceye kadar durumunu dışarıya bildirmelerini istememiş. Bir gün yaveri Kılıç Ali'ye annene sor bakalım böyle durumlarda nasıl ilaç yapardı demiş. Birçok yerden ona otlardan yapılmış ilaçlar gönderilmiş. Karnında biriken suyu almak çok ıstıraplı hale gelmiş. Son günlerinde boynuna kadar su içindeymiş. İşte okuduğum kitaptan böyle bölümlerin öylesine etkisinde kalmışım ki onu rüyamda gördüm. Kitap Doktor Eren Akçiçek'in Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü Haziran 2005 İzmir başlıklı doktora tezi. Çok yeni bir kitap. Rüyamda onu nasıl gördüğüme gelince, çocukluğumda eski evimizde Atatürk resmini kömürle zeminine çizdiğim beton çıkma balkonda asker giysili birileriyle birlikte Atatürk oturuyor, karşılıklı konuşuyorlardı. Ben de çocuk halimle etraflarında dolanıyorum. Arada göz göze geliyoruz ve o şiirlerdeki gibi mavi gözleri çakmak çakmak parlıyordu. Beni aralarında oturmaya davet etti, karşısına aldı. Ne diyorsun, senin fikrin ne diye sordu. Konu bugün Türkiye'nin nasıl selamete varacağı üzerine. Ona ordunun halkın güvenini kaybetmekte olduğunu söyledim. Beni sandalyede dik oturarak dikkatle dinliyordu. Bacaklarını hiç hareket ettirmediğini fark ettim. Kaşıntılardan ne kadar acıyordur şimdi diye düşündüm. Devam et dedi gülerek. Ordunun içinde şeriatçılar vardı. Onları ayıkladılar ama masonları ayıklamadılar. Kenan Evren Paşa döneminde ordu içinde neler yapıldığı karanlıkta kaldı dedim. Etrafındakilere, bakın çocuklar daha açık söylüyor düşündüklerini dedi. Kenan Evren döneminde halkın orduya güveni sarsılmıştı. Şimdi de bir paşa bir çeşit konuşuyor, öteki paşa bir çeşit konuşuyor, aralarında birlik yok. Sanki aralarında rol paylaşmış gibi her iki tarafı da gözeterek çocuk piyesi oynuyor, bizi oyalıyorlar. Henüz paşa olmamış bir asker, Kemal ortaya çıkmalı sizin gibi, Hugo Chavez gibi dedim. Bu sırada rahmetli babam hasta yattığı odasının penceresinden bizi dinliyordu. Beni çağırdı. Yanına gittim ve iyi değilim, beni hastaneye götürün dedi. Çok uzun araç konvoyu olan bir yolda arabamız sıkıştı. Yolda uyumuş bir çocuk vardı. Kimse onu oradan kaldırmamış. Araçlar sıkışmıştı. Hasta babamla beraber inip çocuğu kenara kaldırdık ve yol açıldı. Rüyam burada bitti. Hem Atatürk'ü çok seven babamı birlikte gördüğüm bir rüyaydı. Ne denir hayırlara? 6-11-2005 Decentralization geliyor. 16-11-2005 çarşamba akşamüstü NTV'de Milli Eğitim Bakanı H. Çelik ile birkaç gazeteci konuşuyordu. Gazeteciler de soru sormayı bilmeyen gazetecilerden ya da dekoru tamamlasınlar diye Bakan Bey konuşacak kamuoyuna da soracakları sorular ellerine verilmiş gibi duruyorlardı. Oysa gazeteci demek soru sormanın eğitimini almış kişi demektir. Bakanın söylediklerinde kapalı kalan yerleri açacak soru sormaları gerekirdi. Çelik yeni harften öğrenme üzerine sorulan soruya onu geçtik o tamam şimdi bir grupla çalışıyoruz. 13 taksim 29 sistemi getiriyoruz. 13 başlık 29 kriter yani dedi. Bu sözler havada kalıverdi. Gazeteciler çalıştığı grubun kimler olduğunu bile sormadı. İçinde bir tane bile Türk olmayan bir grup olduğunu bilmeyen yok oysa. Bildiğimiz yabancı span eğitim danışmanlık şirketi bu. Amerikancı piyasaya göre eğitim modeline geçiş aşamasını programlayan şirketi. Bu şirketin elemanlarının Danimarka'dan gelmiş olmaları, onların emperyalist bir şirket olmalarına ve Amerika'dan dünyaya gönderilen paket programları uygulamakta olmalarına kamuflaj olamaz. İsimlerini bir daha veriyorum. Johan Gademan, Paul Varmolen, Theo Savelkos, Marjan Verneuil. Bu ne demek? Ne demek istedi sizce? Gazeteciler de sormadı. Oradan türban sorusunu atladılar. Zaten suni gündem yaratmada tek malzemeleri türban. Üstünü kapatmak istedikleri bir şey varsa hemen türban. Yönetici sunucu bunu geçelim dedi. Bakan Çelik dedi ki okul yönetimlerine yenilik getiriyoruz. Hızla desentralizasyona gidiyoruz. Şok yaşadım. Ülkemin eğitim bakanı bilmediğimiz bir dilde konuşuyor. Böyle anlaşılmaz konuşmak çok iyi bir şey söylüyormuş gibi, iyi laf ediyormuş gibi göstermektir. Gerçekte ise halktan sakladığı bir şey var demektir. Daha sonra sözlüğe baktım. Sentralizasyon merkeze yaklaştırma, desentralizasyon merkezden uzaklaştırma. Yani yerel yönetimlere devir için hızlandırdıklarını bitirmek üzere olduklarını söylüyor. İş kamuoyuna açıklamaya sıra gelmiş ki bu program düzenlendi. Hani anımsayacaksınız, SPAN danışmanlarının kitapçığında yapılacak işler maddesinde iyi bir medya basın kampanyası vardı. Bu kapsamda bir programdı bu. Cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilen yerel yönetimler kanun tasarısı parça parça denilmekte, devir hazırlıkları sürdürülmekte demekti. Demek ki desentralizasyon geliyor. Bunu böyle söylerken yasayı halktan değil, onu geri çeviren Cumhurbaşkanımızdan saklıyordu. Yerel yönetimlerin mali olarak doğrudan Dünya Bankası'na bağlandığı süreçte okulların mali olarak Dünya Bankası'na bağlanması büyük tehlikeleri içerir. Masal gibi ama eğer düşündükleri gerçekleşirse belediyeler borçlarını ödeyemediğinde haciz konacağını varsayalım, okullara haciz demektir. Okullardan suça bulaşan çocukları Amerikan ordusuna para karşılığı devşirmeye kadar varabilir bu. Sadece tevhid-i tedrisatın yani eğitimde birlik ilkesinin bitirilmesi değildir bunun sonu. 7-11-2005 Milli Eğitim Bakanlığı kendini lağvediyor. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, NTV'de her şey tamam, hızla desentralizasyona gidiyoruz, yani artık merkezimizi dağıtıyoruz dedi 16 Kasım 2005 Çarşamba. Yani okullar yerel yönetimlere ve özel şirketlere devrediliyor. Yani merkez kendini etkisiz konuma düşürüp sorumluluğu yerel yönetimlere devrediyor. Yerel yönetim var olan sorunlarla baş edemeyecek, eğitimde bölgesel eşitsizlik derinleşecektir. Yerel yönetim geri kalmış bölgelerdeki etnik ve dinsel güç odaklarının etkisinde kalacak, mazlumun daha mazlum olduğu bir yapı oluşacaktır. Yerel yönetim merkezden bulamadıkları desteği dışarıda arayacaktır. Yerel yönetim iç çatışmalara zemin hazırlamak üzere dışarıdan kontrol edilebilecektir. Yerel yönetimler sorumluluklarını üzerinden atarak kendi kontrol gücünü zayıflatmış halde olan merkezi yönetimden kopma eğilimine girecek ve bir tek eksiklikleri kalacaktır başka bir bayrak. Çünkü yörenin eğitim seviyesi dine bakışı siyasi tavrı ile birleştiğinde farklı beklentiler oluşacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı bu düzenlemeyi tamamı yabancılardan oluşan bir grupla yapmıştır. Yabancıların düzenlediği eğitim modeliyle sürüklendiğimiz yer onlar için bir cennet, bizim içinse bir uçurumdur. Milli Eğitim Bakanlığı kendini fiilen davederken, eğitimde birliğimiz bitiyor, ulusal birliğimiz ve milli devletimiz bitiyor, okullar yerel yönetimlere devredilemez, eğitimde yerelleşmeye ve özelleşmeye hayır. 19-11-2005 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. 24 Kasım sabahı Ankara Radyosu'ndaki Günaydın Türkiye 07.05 programında benimle bir sohbet yayınlanacak. Benim için bundan güzel hediye olamazdı. Programda elbette ki yaşadığımız özel gündeme, müzik derslerinin kaldırılmasına sözü getireceğim. Çünkü 1924'te Mustafa Kemal'in kurduğu müzik öğretmen okulunun mezunları bugün işsiz bırakılma noktasındadır. Çünkü halk çocukları müzik eğitiminden mahrum bırakılma noktasındadır. Ne güzel tesadüftür ki 10 yıl önce 1995'te yine Ankara Radyosu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bir sohbet için konuk edilmiştim. O zaman 26 yıllık müzik öğretmeni olmanın heyecanıyla konuşmuştum. Şimdi 36 yıllık ve bu kez içimdeki sızıyla, endişeyle. Her 24 Kasım'da baş öğretmen Atatürk'e şükran dileklerimi dile getiririm. Eğer böyle bir okul açmasaydı ve benim gibi halk çocukları için parasız yatılı okullar kurmasaydı ben ne olarak kalırdım diye hep düşünmüşümdür. 1923'te düşmanı kovup ertesi yıl Ankara Mamak'ta bir gecekonduda Musiki Muallim Mektebi'ni açıyor, senfoni orkestrasını İstanbul'dan Ankara'ya taşıyor ve orkestranın müzisyenlerini bu okula öğretmenlik yaptırıyor. Yanındaki bir diğer gecekonduyu da hukuk fakültesini kuruyor. Yani okullar açan bir devrim lideriydi o. Ben Rize'nin bir kenar mahallesinden çıkıp Ankara'da okuyan, kitaplar yazan, dünya konferanslarına giden, radyo programları yapan, üniversitelerde ders veren bir eğitimci olacak mıydım? Atatürk'e nasıl şükran duymayayım? Bu hafta derslerime baş öğretmen Atatürk diye başlıyorum ve Atatürk Müzik Öğretmen Okulu'nda diye bir drama başlatıyorum. Bir gün kendi kurmuş olduğum müzik öğretmen okulunu ziyarete gider. Henüz ortaokul çağındaki çocuklardır öğrenciler, tıpkı karşımdaki çocuklar gibi. Ellerinde modern müzik aletleriyle ona bir konser verirler. Öğrenciler düşsel çalgılarını çalarlar. Öğrencilerle birlikte 10. yıl maaşını tam 4 kıtasıyla söyler. Sonra onlara manastırın ortasında türküsünü öğretir. Bir kendisi bir çocuklar söyler. Çocukluğunun en sevdiği türkülerindendir. Manastırda askeri okula gitmiştir. Türküyü çocuklar notaya alır. Notası tamamen yazılana kadar tekrar tekrar söyler. Çocuklara yardımcı olur. Sonra bunun gibi türküleri notaya almalarını ve bu ezgileri evrensel müzik kurallarına göre yeniden işlemelerini ister. Kendi müziğimizi evrensel müzik düzeyine çıkartmalarını ister. Türk kalarak çağdaşlaşmaktır istediği.